Kıbrıs haberleri için yine Hasan Hastürer'le beraberiz bu hafta. Hasan Bey merhabalar.
Merhaba Nigar, nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun.
Siz orada soğuğu hissediyorsunuz, biz de burada sıcağı yaşıyoruz. Havalar nasıl böyle? Kıbrıs'ta bir üslup var. Biriyle konuştuğunuz zaman Kıbrıs'ta bir havaları sorarlar. İki, eğer Kıbrıslıysa nereli olduğunu sorarlar. Üçüncü de akraba çıkmak gibi bir ısrar olur Kıbrıslıların. Orada da bizi dinleyen Kıbrıslılar var. Bu
Evet.
alışkanlığımız hep devam ediyor. Biz önce bir havayı sorarız. Burada geçtiğimiz günlerde 44-45 derece oldu. Hatta hissedilen daha yüksekti. Ama son iki günde birkaç derecelik düşüş oldu. Birazcık daha memnunuz diyelim.
Biz de çok soğukları yaşadık. Hatta geceleri bir dereceye kadar düştü ki hani biz buralarda o dereceyi pek sık görmeyiz. Ancak bugünlerde de hava hafiften ısınmaya başladı. Ben de size hava durumunu iletmiş olayım Avustralya'nın Hasan Bey. Evet, hemen başlayalım o zaman Kıbrıs gündemiyle ilgili sorularımıza. Kıbrıs sorunu bu söyleşimizde de yerini koruyor. Gelişmeler var. 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayan görüşmeler tarafları hangi noktada buluşturdu diye sorarak başlayalım.
Evet, Kıbrıs sorunun ne zaman başladığı sorusunun yanıtları farklıdır. Sonunda örneğin Enosis gündeme geldiği gün başladı diyenler de var. 63 olayları işaret edilir de var. Belki Rumlar açısından da Kıbrıs Rumlar için 1974'tür ama çözümle ilgili süreç 1968 yılında Beyrut'ta başladı müzakereler. Rauf Denktaş ve Klavkos Klavridis'ti masada olan ve işte sonuç itibariyle 50 yıla yakın süredir devam ediyor. 50 yıl diyebiliriz. Yarım asırdır müzakereleri devam eden bir sorun ve zaman zaman umutlanmalar var. 2004 anlam planı bu bağlamda çok umutların çok dokunma noktasına, final noktasına yakın olduğu yerdi. Şimdi Crans Montana'da 28 Haziran'da başlayan görüşmeler devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Umutlar böyle bir yukarıya çıkıyor, bir aşağıya iniyor. İnsanlar umutlanıyor, oldu olacak ama ertesi gün farklı yaklaşımlar oluyor ve Crans Montana'da da kritik bir eşiğe gelindiği ortada. Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konferansın başlangıcından birkaç gün sonra Crans Montana'ya gitti, tarafları bir çerçeveye oturttu, müzakereler bağlamadı. Yani tüm konuların ele alınabileceği ve birlikte çözüme gidileceği, yani bir anlamda tarafların görüşleri değil, iradelerinin kritik konulardan netleşeceği bir sürece bıraktı. Ama genel sekreter ayrıldıktan sonra taraflar arasındaki mesafe tekrar açıldı. Ve bu konuda orada sürekli duran Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu var. Müzakerede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı var. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiadis sorunun esas tarafı gibi görülüyor ama Kochias Yunanistan'dan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin de Çavuşoğlu. Orada Avrupa Birliği konuya ilgili, İngiltere ilgili ama tarafların yakınlaşması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Rum tarafı güvenlik konusuna önem veriyor, asker konusuna önem veriyor ve bu konunun sıfır garanti istiyor. Yani bu bir yeni bir devlettir, bağımsız bir devletin garantörleri olmaz diyerek karşı çıkıyor. Türkiye ise bu noktada Kıbrıslı Türklerin güvenliği önemlidir, garantileri sıfır garanti, sıfır asker derseniz bu müzakerenin başlangıcı bile olmaz denildi. Ve bu çerçevede taraflar arasında bir mesafe açıldı. Tabii ki yönetim ve güç paylaşımında da Türk tarafının beklentileri var. Rum tarafının öncelikleri farklı, Türk tarafının öncelikleri farklı. Bu nedenle görüşmelerin kopma noktasına yaklaştığı bile söylenebilir. Çavuşoğlu yaptığı son açıklamalarda Anastasiadis'in Türkiye hizaya gelsin sözlerine tepki koydu ve dedi ki ya Türkiye'nin hizaya gelecek bir durumu yoktur dedi. Çok tepki gösterdi. Bu ifadenin saygısızlıktır, hatta küstahlıktır şeklinde bir açıklama getirdi. Ve Kıbrıs'taki siyasal parti temsilcileri şu anda Crans Montana'da ortak bir açıklama yaparak genel sekreterin devreye girmesinin şart oldu. Çünkü genel sekreter New York'a dönmüştü. Ve salı akşamı taraflar bir araya geldiği zaman genel sekreterin tekrar Crans Montana'ya döneceği konusunda bir bilgi netleşmesi oldu. Şimdi gelinmesi bekleniyor. Genel sekreter gelecek ve neticede müzakereler tekrardan ivme kazanacak. Sonuca doğru gidecek. Tabii ki burada şöyle bir yaklaşım var, bunun altını çizmek istiyorum. Türk tarafı anlaşılacaksa anlaşılmasını, anlaşılmayacaksa da anlaşılmayacağının netleşmesini istiyorum. Rum tarafı ise müzakerelerin devamına, ucu açık bir şekilde devamını sağlamaya çalışıyor. 2018 yılında ilk çeyreğinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde başkanlık seçimi var ve Rum tarafı Sayın Anastasiadis birazcık da stratejisini bunun üzerine kuruyor. Bu arada hemen altını çizmek istiyorum. Ulusal Konsey'de, Rum Ulusal Konsey ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Rumlar arasında eski başkanlar ve siyasal parti temsilcilerinden oluşan Ulusal Konsey vardır. Ulusal Konsey de Transmontana'da ve orada yapılan değerlendirmeler sırasında Anastasiadis'e ciddi bir muhalefet konulduğu konuşuluyor. Hatta Sözcüğür Sodolis'in istifa ediyorum diyerek elindeki dokümanları fırlatıp toplantı salonunu terk ettiği, ancak daha sonra istifasını cebine koyup beklemeyi tercih ettiği konuşuluyor. Çok hareketli ve çok sıcak gelişmeler oluyor. Belki en sakin olan Kıbrıs Türk tarafıdır ve çeşitli kaynaklar Kıbrıs Türk tarafının siyasi unsurlarının zaman zaman farklılık gösterse de, örneğin Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin farklılık göstermesine karşın bu süreçte özellikle meclise temsil edilen 4 siyasal partilerin uyum içerisinde Cumhurbaşkanlığına destek verdikleri ve Transmontana'da bir ortak açıklama yaparak süreçle ilgili tutumlarını ortaya koydular. Gene sekreterin geri gelmesini ve sürece destek vermesini istediler ve Cumhurbaşkanı'na bu soru yöneltildiği zaman partilerin açıklamasını nasıl bulduğunu yerinde ve zamanında yapılmış bir açıklama olarak nitelendi. Kıbrıs Türk tarafı bu bağlamda bekliyor. Beklemede desek çok da yanlış değil ama önemli olan Kıbrıs Rum tarafının da yakınlaşması. Nilgül Hanım şu var, Kıbrıs sorunuyla ilgili şöyle bir tanımlama yapıyorum. Tarafların istekleri var ve gerçekleşebilirlikler var. Eğer bu bir makas düşününüz, bu makasın arası ne kadar daralırsa çözüm o kadar mümkün. Eğer taraflar arzu ettikleri, ideal olarak gördüklerinde ısrar ederlerse Kıbrıs sorununun çözümü çok zor ve şu an itibariyle dün böyle çeşitli kaynakların görüşlerini yokladığım zaman Transmontana da buna dahil, ortaya konulan istek var, ancak umut var, istek var ama gerçekleşebilirlik konusunda, çözüme ulaşım konusunda çok yüksek bir çıta yüksekliği yok ve büyük bir olasılıkla Transmontana'dan böyle bir teminli paketi belki çıkar ya da aksi halde çok ciddi bir şekilde çözümsüzlük yönünde bir kırılma olur. Çok kritik günler, kritik saatler yaşanıyor Kıbrıs'la ilgili. Büyük bir sürpriz olursa çözüm olur. Tıpkı 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi.
Hasan Bey, bir başka konu, Kuzey Kıbrıs'ta devlet hastanelerine görev yapan doktorlardan istifa edenlerin sayısının her geçen gün arttığı yönünde duyumlar buralara kadar geliyor. Sağlıkta doktor istifalarının altında nasıl bir sebep yatıyor? Bir bilginiz var mı, duyumlarınız var mı bu konuda?
Evet, Kıbrıs'ta uzunca bir süredir sağlık sıkıntılı. Yani insanların sağlıkta tedavi, çareye beklediği, sağlığın kendisi biraz hasta. Ve çok eskiden gelen doktorların ikinci iş konusu var. Yani kamuda çalışan hekimler mesai dışında, hatta mesai biraz da kısa keserek kliniklerde ya da özel hastanelerde de görev yapıyor. Bu defa serbest çalışan hekimler de buna itiraz ettiler, mahkemeye gidildi ve doktorların ikinci iş yapamayacağına dair yargı karar verdi ve bu kararı da 1 Ağustos tarihini işaret ederek verdi. Yani 6 aylık süre tanıyorum, 1 Ağustos'da bu resmen yürürlüğe girecek dendi. Bu kamuda çalışan hekimlere sıkıntılar yarattı. Kamuda çalışan hekimlerin bir başka konusu da Kuzey Kıbrıs'ta göç yasası diyebilirim ve kamuya girenlere yeni bir maaş baremi uygulaması getiriyor. Bu da yeni başlayan bir hekime 3500-4000 civarında bir maaş getiriyor ki eskiyle kıyasladığı zaman bayağı düşük. Bu da doktorlar arasında bir huzursuzluk nedeni ve doktorlar sonuç itibariyle bu belirsizlik nedeniyle, hele 1 Ağustos yaklaşırken çok kısa süre içerisinde 2017'de 4 kardiyoloji uzmanı, 1 dermatoloji uzmanı, 1 beyin cerrahisi uzmanı, 1 çocuk nöroloji uzmanı ki istifa eden çocuk nöroloji uzmanının yerinde şu anda Kuzey Kıbrıs'ta devlet hastanede çocuk nörolojisi yok. 1 mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıklar uzmanı, 1 acil servis nöbetçi hekimi ve böylece 6 ayda toplam 9 hekimin istifası var. Ama 1 Ağustos'ta ikinci iş yasağı gündeme geleceği için de izinlerini kullanarak 1 Ağustos'da emekliye çıkmaya hazırlananlar da var. Bu durumda kamuda insanların tercih ettiği tecrübeli, birikimli doktor sayısında özellikle ciddi bir eksiklik var. Faiz Sucuoğlu Kuzey Kıbrıs'ın Sağlık Bakanı'dır. Kendisi bunun istifa oranı söylenildiği kadar çok değildir demesine Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Doktor Slavusak tepki koydu ve bunun bir anlamda duyarsızlık olduğunu ve hastanelerin hakimsiz kalması durumunda gerçekle toplumun da buluşacağını söyledi. Ciddi bir süreç yaşanıyor ve Kıbrıs'ta Kıbrıs sorunu çok önemli, başka konular çok önemli ama insanlar açısından bir diğer önemli konu sağlık konusu. Çünkü ekonomik anlamda insanların özel sektörden sağlık hizmeti alması bayağı zorlaştı. Devlet hastanelerinden medet umuyor sağlık konusunda ama devlet hastanelerinde ciddi bir sorun var, doluluk var. Acil servise giden vakaların %85-90 acil servis vakası değil. Çünkü insanlar gün içinde fırsat bulamadığı için mesai bittikten sonra acil servis üzerinden sağlık servisi almaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir sağlık tıkanması var. Yeni bir hastane yapılacaksa o askıya alındı. Bir anlamda sağlık sistemi eğer ciddi radikal tedbirler alınmazsa kısa bir süre sonra kelimenin tam anlamıyla çökebilir. Bu da Kıbrıs'ı Türkler açısından bir sağlık felaketi olur.
Hasan Bey, bu haftaki bu haberler ve yorumlar için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Her şeyin herkesin gönlünce güzel olmasını diliyorum.